Yasin 6. sohbet. 19. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vehlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vehlul ukdeden min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Ve lekad yessernel Kur'ane li zikr fehel min müddekir. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedun ve ala ale seyyidina Muhammed. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Yasin suresine devam ediyoruz. İki tane önemli ayet var. 18 ve 19 birbiriyle çok alakalı. Geçen hafta şöyle bir giriş yaptık. Fakat teferruatına girmedik. 18 ve 19'u tekrar bir işleyeceğiz inşallah. Rabbim nasip ederse burada çok ilginç kavramlar var. Güzel bir konu var. Değişik boyutlarıyla inşallah izah etmek nasip olur. Valu inna tetayyarna bikum le in lem tentehu lenercumennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. قَالُ طَائِرِكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Sadakallahu l-Azim. قَالُ dediler. Şimdi bunu diyenler kim? Bu Kalya halkı tam o anda iman etmemiş olanlar. Biliyorsunuz iki tane elçi geliyordu. Artı üçüncüyle destekleniyordu. Yine de tam olarak iman etmiyorlardı. Bize düşen apaçık bir tebliği siz bilirsiniz diyorlardı. Fakat burada apaçık tebliğ derken hatırlıyorsunuz belagul mübin kelimesi vardı. Bela ulaşan, hedefe ulaşan hem akla hem kalbe, mübin de hem açık hem açıklayıcı bir beyandı. Burada iki şey vardı. Neydi? Yani Resullere düşen tebliğdir, hidayet Allah'adır. Siz iradenizi kullanın, aklınızı kullanın, iman edersiniz ya da etmezsiniz. Bizim sorumumuz bu değil demekti. Kabul. Bir de kelime anlamıyla gittiğinizde biz Resuller olarak, Allah destekliler olarak öyle söz söyleriz ki bu belli ve açıklayıcı bir sözdür manasına da gelir. Şimdi bunun arkasına gelen ayet, dikkat etmek lazım, ayete dikkat etmek lazım. Muhakkak açıklayıcı ve belagatı olan öğeler var demektir. İşte bu 18 ve 19'un önemini izah ediyor. Dediler, inna şüphesiz biz tetayyarna bikum, sizinle uğursuzlandık. Meallerde geçen bu ama asıl kelime bu değil, sizinle kuşlandık. Yani bunun kök kelimesi kuş, tayır. Hani geçen hafta da açıkladık. Kuş kökünden gelen bir fiil. Kuşlandık. Bu ne manaya geliyor? Kuşlara bakılarak yapılan bazı gözlemler var. Bunlar ilk zamanlarda uğur manasına kullanılıyor. Daha sonra da dil literatürüne uğursuzluk olarak geçiyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir duasında bunu kullanmış. Müfredat var orada. Benim uğurum ancak Allah iledir diye bir duanın bir kısmı var. Burada bir hadi metnine bakıp söyleyeyim, bu birilerinin ilgisini çekebilir. Ey Allah'ım, hiçbir hayır yoktur ancak senin dışında, hiçbir uğur yoktur ancak seninki dışında, senden başka ilah yoktur. Ve bu sahih hadisler arasında yer almış. Buradaki ifade, la tayra illa tayruke. Yani bu ifadeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kullanmış. Kuş ifadesini, yani fiil olarak. Arap toplumunda Özellikle de çöl kültürü çok hakim. Simyacı diye bir kitap okumuştum. Orada çölde yaşayan insanların çok daha steril, arındırılmış bir ortamda oldukları için olayları okuma durumunu, hani zihin karıştırıcı çok fazla bir şey yok, diğer bölgeler, coğrafyadaki insanlardan daha fazla olduğuyla ilgili bir yorum vardı. Buna göre tabii çölde fazla yapılacak iş yok, dikkat dağıtıcı bir şey yok. Bir olaya odaklanma daha fazla. Dolayısıyla mesela kuşlara odaklanmışlar. Bununla ilgili kuşların hareketlerinden değişik manalar çıkarmışlar. Bu zaman içerisinde bir ilim olmuş. Fakat kötü tarafı ne? Bunu falcılık manasında kullanmakta. Şimdi bu aslında zuhurat ilminin, zuhurat ilmi diye bir ilim var. Bu ilmin sınırları içerisinde. Zuhurat ilmine, zuhur zahir ne demek? Açıkta gözle görülen olayların akışını inceleyerek, onlara takip ederek bir sonuç çıkarma. Bu, hatırlıyorsanız İkra, bismi rabbikellezi halak ayetini açıklarken de buradaki okunun aslında yazılı bir metine okumaktan daha ziyade, çünkü Allah'ın Resulüne oku deniyor, okuyacak bir şey yok elinde, neyi okuyacak? Hani Cebrail Aleyhisselam da orada sıkmasının da ifadesiyle kainatı okumak, her olayı okumak manasında yorumlanıyor. Buradan çıkarak da zuhurat ilminde de böyle bir şey var. Ama sorun bunun uğursuzluk ve falcılık manasında kullanılmasında. Fakat insanlar aşiriye gittikleri için Peygamber Efendimiz'e belirli bir dönemde bunu yasakladığıyla ilgili rivayetler var. Bunun negatif şey, pozitif kısmı tefeul denilen bir kısım. Olaylardan hayra çıkaran sonuç verilmesi. Bunun en güzel örneği olarak da Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in hicret sırasında, hicret esnasında biriyle karşılaşıyorlar. Hangi kabul edesin diyor. Büreyde kabulesinden deniyor. Büreyde serin demek. Müjdeler olsun Ebu Bekir diyor. İşlerimiz serinleyecek diyor. İsmin ne diyor? Esleme diyor. Esleme de selamet kökünden. Biz de selametle Medine'ye varacağız diyor. Yani duyduğu olayları, isimleri hayra yorarak şeye de tefeul deniyor. Bunun zıttı da işte uğursuzluk, olayları şeye yormak. İşte Resuller geldiklerinde biz anlıyoruz ki o kişilerin başlarına musibet gibi olaylar geliyor. İşte bu bereketsizlik olabilir, yağmurun kesilmesi olabilir, başka türlü şeyler olabilir. Bunu Resullerden buluyorlar. Diyorlar ki biz sizin yüzünüzden uğursuzlandık. Size uğursuzluk geldi bize diyorlar. لَاِنْ لَمْ تَنْتَهِ Bunu nihayete erdirmezseniz, sonlanmazsanız, bitirmezseniz, vazgeçmezseniz لَنَرْجُمَنَّكُمْ Bunun kökü ne?
Rejim.
Sizi taşlarız. Rejim biliyorsanız şeytanın sıfatı. Şeytanı racim diyoruz değil mi? Enzu billahimine şeytanı racim. Racim, rejim etme fiilinin birisi üzerinde sürekli bulunması demek. Hani Arapça fiilini açıklamıştık ya, araya bir ye girerse recim, kerim, alim gibi, rahim gibi, onun süreklilik adlettiğini olur. Yani şeytanın sıfatı kılmış Rabbim onu. Yani secde et emrine karşı çıktığı için recim edilerek uzaklaştırılmış. Recim, şimdi orada taş yok. Rabbim taş mı atıyor? Hayır. Onu kovarak uzaklaştırıyor. Aşağılayarak uzaklaştırıyor. Yani biz sizi rezm ettiğimizde siz hem onu kovmuş olursunuz hem de tenzili rütbe, yani indirmiş olursunuz, aşağılamış olursunuz. Hani burada da parantez içinde konumuz o değil ama şunu söyleyeyim. Şeytanın sıfatı racim derken mercum değil. Mercum olsa taşlanmış, yani rezm edilmiş olur. Racim olması o taşlanma ve aşağılanma rejim olayının hala süreden olduğunu gösterir. Yani Rabbim sadece o secde etmedi diye o esnada taşlamadı. 2016 yılında da taşlanmış vaziyette ya da Müslümanların kafasında genel İslami şeyde de taşlanıyor vaziyetinde. Yani bir kez kötülenmedi, hep o durumda. Burada var. Burada da onların size taş atarız derken başka fiil kullanmayıp da rejim fiilini atması, kendi zihniyetlerinde aşağılanması ve kovulması durumunda olanların aslında hakikat ehli olduklarını gösteriyor. Ama kendi mantıklarına göre ters bu. Bu şekilde burada da ifade rejim kelimesini burada dikkat çekmek istedim. Burada da Arapça bilenler için söylüyorum. Başına L gelmesi, sonuna da şeddeli nun gelmesi, tekit lamı ve tekit nunu deniyor. Olayı çok fazla kuvvetlendiriyor. Yani sizi mutlaka taşlarız. Bir de şöyle anlamı var. Sizi öyle bir taşlarız ki, bir de bir dil bilgisi kitabında yazıyordu. Başına hem tekit lamı, sonuna hem tekit nunu gelmesiyle beraber görürsün bakın sizi nasıl taşlayacağız. Sümme letüs elünne yevme izin anin nayim. O gün nimetlerden sizi öyle bir sorguya çekeceğiz ki. Ayeti hatırlıyorsunuz Tekasür suresini. Aynı bunda da gelecekte yapılacak bir tehditsel bir ifade bu. Sizi öyle bir taşlarız ki, taşlayacağız ki ve devam ediyor. Veleye mesden nekum size dokunacak, bizden mes etmek bu. Dokunacak, minna bizden dokunacak, azabun elim bir azap dokunacak. Nasıl bir azap? Eliyim bir azap. Elimin kökü arkadaşlar ne? Elem. Acı demek. Yani sizin fiziksel ve ruhsal acı duyacağınız bir şey. Bunun bugünkü ifadesi şiddet ve işkence. Geçen hafta açıklamıştık bunu. Ne demiştik? Önce suçlama yapıyorlar. Bizim başımıza gelenler sizde diye kendilerini de aramıyorlar. Sebebi de karşında arıyorlar. Bu psikolojik bir şeydir. Maalesef insan kendinde bulmuyor. Kim yaptı bunu? Mesela ayağı kayıyor, şey yapıyor. Kim buraya bir şey döktü? Ya da bardağı kırıyor, bu bardağı buraya kim koydu? Bu suçlayıcı mantık. Yani niye senin kendi dikkatsizliğini vurgulamıyorsun da onunla ilgili bir şey yapmıyorsun da başkasını alıyorsun? Dikkat edin, hep suçlayıcı mantık var. Burada da sizin yüzünüzden oldu diye bir şey var. İkincisine tehdit getiriyorlar, sınırlandırma getiriyorlar vazgeçmezseniz diye de. Sonra da saldırıyorlar. Bu günümüzde de insan psikolojisinde var demiştik. Asıl anlatacağım yerler burada değil ama bir giriş olsun diye şey yapıyorum. İkinci ayette ne diyor? Yani 19. ayette. Galu, bu sefer de murseller diyor, resuller diyor. Dairi kum me akım. Sizin uğursuzluğunuz sizin iledir. Burası böyle değil işte, zaten burayı açıklayacağım size ama metinlerde. Le in zükkirtum, sizlere nasihat edilse de mi? Bu tam böyle değil. Ben bunu şöyle bir şey yaptım. Size hatırlatılsa da mı? Gibi bir ifade var burada. Bel entüm kavmün müsrifun. Bilakis, hayır bilakis, siz müsrif bir kavimsiniz. Yok, 19'dayız. Bel entüm kavmün müsrifun. Şimdi burada İlginç bir ifade var. İlk ifadede sizinle uğursuzlandık diyor. Bikum diyor orada. Bunun karşılığında şöyle demiyor. Hayır, asıl biz sizinle uğursuzlandık demiyor. Yani şöyle bir ağız dalaşı gibi değil. Kelimeler tam uymuyor ama siz uğursuzsunuz. Resuller de hayır, asıl uğursuz sizsiniz demiyor. Hep böyle anlaşılıyor meallerde. Karşılıklı suçlama var gibi. Hayır. Hani belagül mübin diyor ya, açık bir ifadeyle konuşurlar diyor ya orada. Açıklayıcı bir şey kullanıyor. Ta'irukum meakum. Bunun asıl şeyi şudur. Kuşunuz sizinle beraberdir. Kuşunuz sizinle beraberdir. Yani kelime kelime bunu açıklamak gerekirse bu. İşte bu ne anlama geliyor? Kimse bir şey anlamadı bundan. Bunu izah edeceğiz. Bir kere kuşunuz, yani genel anlamda geçen hafta açıkladığımız gibi, eğer buna uğursuzluk, halk arasındaki genel manasıyla uğursuzluk dersek, uğursuzluk sizle beraberdir. Yani uğursuzluğunuz sizinle beraberdir demek.
İşte
zaten onu açıklayacağım. Evet. Mesela şa'me denilen bir fiil var. Yani ashabul meymene, ashabul meş'eme. Meş'eme uğursuz demek. Vakıa suresinde Rabbim bu kelimeyi kullanmamış. Uğursuzluk diye başka bir kelimeyi kullanmış. Ama burada bunu kullanmış. Zaten sır burada. Yani neden? İncelik burada. Bunu şey yapmaya çalışacağım. Bu manasıyla bile, yani uğursuzluk size aittir de şu var. Uğursuzluğu başkasında aramayın. Yani bunlar uğursuzluk değil aslında. Ama siz bunu uğursuzluk olarak görüyorsunuz. Onu da başkasında aramayın. Siz bunu kendinizde arayın. Niye başkasını suçluyorsunuz gibi genel bir mana var. Öyle de çok güzel ayağa yere basan bir mana. Ki geçen hafta bunu nasıl açıklamıştık iki ayetle. Sizin başınıza musibet gelen musibetler kendi ellerinizle yaptıklarınızdır. Bu müthiş bir açıklama zaten. Ya da sizin başınıza musibet eden hayırdan ne varsa Allah'tandır. Sizin kötü olarak ne varsa, seyyi olarak ne varsa sizin nefsinizdendir. Zaten bu müthiş bir açıklama. Bunun üzerine bir açıklama yok zaten. Bunu geçen hafta yapmıştık zaten. Bu saklı kalmak kaydıyla biraz kelimelere girmek istiyorum. Neden? İşte bu belagül mübinden ötürü bir incelik var burada. Şimdi tayır kelimesi, yani kuş kelimesi şeydece geçiyor. Birçok ayette geçiyor. Fakat bu konuyla ilgili en önemli şey neydi o? İsra suresi 13. ayet. Oraya bir bakar mısınız? Sayfa kaçtı? 282. Bizim tarzımız neydi? Kur'an'ın tefsiri yine Kur'an'dır. Bir yerde kelime bulduysa o kelime yine Kur'an'da geçen başka bir kelimeye baktığımızda mübin, açıklayıcı tefsiri olacaktır inşallah.
Kaçıncı ayet?
13. Ve külle insanin elzemnâhu ta'irehu fi unukihi. Ne demek? Biz her insanın boynuna onun kuşunu astık. Burada can kuşu demiş ama kuş olarak şey yapın. Yani herkes bir değişik mana vermiş. Onu kuş, Rabbim ne kullanmış? Kuş demiş. Biz de kuş diyeceğiz yani. Sonra tefsirini yaparsın. Kelime kelime açıklıyorum. Ve külli insanın, her insan için, istisna yok bak. Her insan için. Bazıları için var, bazıları yok değil. Bir de sadece insan için demek bu. Başka mahlukat için değil demek bu. Elzemna asmak, takmak, yerleştirmek manalarına geliyor. Ne yerleştirilmiş? Ta'ire yerleştirilmiş. Kuş. Ta'ire hu, kuşunu. Onun kuşunu. Her insanın boynuna kuş yerleştirdik demiyor bakın. Kendi kuşunu yerleştirdik. Bak zamirlerin önemi burada. Ta'ire olsa ya da tayran olsa bir kuş yerleştirdik. Ama ta'ire hu, ona has, ona özel olan kuşunu yerleştirdik astık. Neresine? Fi unukihi. Onun boynuna. Şimdi kelimeyi birebir düşünün. Biz her insanın boynuna onun kendi kuşunu yerleştirdik. Şimdi Allah diyorsa öyle. Ama zahiri olarak bir şey var mı? Yok. Demek ki bu gaybi bir şey. Teşbihsel bir şey. Ama gaybi bir şey. Zahiri değil. Değil. Alimül gaybi ve şehadet. Bizim gördüklerimiz şehadet alemi. Bir de gayb alemi var. Biz gayba görmediklerimize de iman edeceğiz. Allah kuşu boynuna geçirdik diyorsa geçirmiştir. Yok ben görmüyorum ve iman etmem. Olmaz. İman, kendi bu iman seviyende Kur'an'ı açıp önünü okuyorsan şey yapacaksın. Ha burada ne olabilir? Bu nasıl bir şeydir diyebilirsin. Mesela nereye iman var? Görüyor musun? Görmüyoruz. Yok ben görmediğine inanmam diyemezsin. Ancak diyorsun nasıl bir şey acaba? Ben Kur'an ayetlerine bakayım da, hadislere bakayım da oradan bir kafamda bir şey oluşsun demek bu.
Zaten Kur'an rahatsız değil ondan araştırmadan.
Tabii canım araştır diyor. Zaten meydan okuyor. Yani niye araştırmıyorsun? Araştır bak görürsün diyor. Şimdi biz bunu burada anlayamadık ama Kur'an'ı bak bu ayeti devam edersek bir ipucu var burada. Ne diyor? Ve nuhricu lehu, onun için çıkarırız, çıkaracağız. Lehu onun için ne zaman çıkarılacakmış? Yevmel kıyame. Kıyamet gününde. Ha, şimdi değil. Şimdi boynunda bir şey var. Ama zahir değil. Ama biz onu çıkaracağız diyor. Yevmel kıyame. Ne çıkaracakmış? Kitaben. Bir kitap. Bak bir şeyler aydınlığa başladı. Şimdi özelliğini veriyor. Nasıl bir kitap o? Bak kitaben diyor. Arapça bilenler için söylüyorum. Nekre bir kelimeden sonra gelen cümle neydi? Onun sıfatıyla açıklıyordu. Nasıl bir kitap? Yelgahu menşura. O insanın, yani boynunda kuşu olan insanın neşredilmiş, açık olmuş, zahir olmuş bir şekilde ona ulaşacağı bir kitap. Şimdilik ona kitap diyelim. Bunu açıklayacağız. Tekrar ediyorum. Boynuna her insanın bir kuş geçirilmiş. Şimdiki zaman bu. Aynı zamanda da o kuşu geçirilmiş, boynuna kuş geçirilmiş kişi, yani sen ben biz dirildiğimizde bizim karşımıza bir kitap çıkarılacakmış. Biz buna mulaki olacakmışız, karşılaşacakmışız yani. Ve diyecekmişiz ki diğer ayete bakın, denilecekmiş ki 14. ayet bunu açıklıyor. Bu müthiş, bu bilinen ayettir, meşhur ayettir. İkra kitabek.
Kitabını oku.
Müthiş ya. Kefa, kafidir. Bir nefsike, nefsine yeter. El yevme, o gün. Aleyke, sana hasiben, aleyhine. Hesap çekici olarak bugün sana nefsin yeter. Yani Allah yapmıyor bu hesabı. Yani Allah yapıyor da. Ama ilk kıyamet geldiğinde senin eline öyle bir kitap tutuşturuluyor ki o kitaba baktığında sen zaten kendi hesabını kendini görüyorsun. Vay be, şöyleymiş böyleymiş diye.
Hani hocam bir şey var, söyle bakalım. Kitabı sağ elinden verilsin. Buna mı giriyor?
Bu buradan, evet, kitabı sağ elinden verilsin. Onun bir kısmı hem bu tarafa ait hem öbür tarafa ait. Tabii aynı, herkese bir kitap veriliyor da başkasına sağından veriliyor, başkasına karşısından veriliyor, başkasından soluna veriliyor. Zaten verilirken bile sen ne olduğunu anlıyorsun bir kere.
Sol aldın mı yandın.
Bir de yine de kitap veriliyor. Sen kendinin ne mal olduğunu, yani bu malı kuvvetli kullanıyorum. Çünkü vurgu orada zaten görüyorsun. Çünkü diyor orada menşur bir kitap. Menşurun kökü ne? Neşere. Ne kullanıyor bunu yayımcılar bilir? Neşretmek. Neşriyat, bakın, alenileştirmektir. Yaymaktır. Gizlilik değildir. Bu ne biliyor musunuz? Başkalarının da göreceği. Şimdi bu kitabı da biraz teknolojik olarak algılamak lazım. Hani Sebe suresini işledik, hatırlıyor musunuz? Ahirette insanlar ne diyecekler? Ahirette de hamd Allah'a mahsustur diyor ayette de. Aman ya Rabbi, nasıl bir teknolojik bir sistem bu? Şimdi dirildin ya ikinci surdan sonra. Öyle şeylerle karşılaşacaksın ki aman ya Rabbi, nasıl bir sistem bu? Öveceksin Rabbini. Sistemi görerek öveceksin. Ne diyordu? O hakimdir, habirdir. En ince detayına kadar habirdir. Haberdardır. İşte bu haberdar olma durumu ahirette nasıl karşına çıkılacak? Neşredilmiş ve muhteşem, şu an bizim anlayamayacağımız bir teknolojide, 3 boyutlu, 4 boyutlu, kaç boyutlu olacaksa onunla çıkacak.
Hocam bu kitap bizim geçirdiğimiz ömürdeki yapmış olduğumuz bütün iyi ve kötü şeyleri kapsayan kitap değil mi?
İşte daha farklısı var, onu açıklayacağım. Sadece fiil ve amel değil. İşte bu Tahire kökünde o var. Şimdi bakın ne diyor? Sizin kuşunuz sizin nedir? Sizin uğursuzluğunuz sizin nedir? Şimdi bu kuş basit bir kuş değil. Bu kuş timsali bir kuş.
Evet. Sembolik.
Sembolik. Ama o sembol rastgele bir sembol değil. Senin yaptığın, senin sahip olduğun, yaptığın adıyan olmaz. Senin sahip olduğun düşünce sistemine göre bir şekile giren, bir timsale giren bir kuş. Kuş çeşitlerini bir düşünün. Kartal da var, şahin de var, değil mi? Karga da var, akbaba da var. Bunların hepsi kuş. Serçe de var, bülbül de var. Bunların hepsi kuş. Acaba hangi kuş? Ne demek? Tairehu diyor. Onun kuşu. Demek ki kişiye özel bir simgesel timsal bir kuş. Yani bu dünyada da bunu görenler var. Nereden anlıyoruz bunu? Süleyman Aleyhisselam'a ne diyor? Biz ona kuş dilini öğrettik diyor. Peki lisanül tayr geçmiyor ayette. Lisan dil demek. Mantıkul tayr diyor. Bunu Fahrettin Attar anlamış. Mantıkul tayr diye koskoca bir tasavvufu bir kitap yazmış. Mantıkul tayr. Yani kuş mantığı demek. Biz ona kuş mantığını anlattık, öğrettik diyor. Yani lisanul tayr. Yani kuş dilini de içeren, o da onun içerisinde, daha geniş kapsamlı bir ilim verdik diyor. Anlatabiliyor muyum şimdi?
Anlayışımızın dışında şeyler
var. Anlayışımızın dışında. Ama ya bak, Kur'an'da işaretler var. Bunları anlarsak biz o teknolojiyi birebir idrak edemiyor olabiliriz ama en azından bize ne faydası var bunun? Ya demek ki bende böyle bir şey var. Ben düşüncelerime daha dikkat edeyim demek. Bak, dikkatini çekerse düşüncelerime dedim. Amellerime demedim.
Bu realite var yani, unutma.
Evet. Şimdi bakın. Bizim klasik anlamda anladığımız, Allah'ın anlattığı değil, bizim klasik anlamda anlattığımız amel defteri sanki çetele defteri. Şunları şunları yaptı, bunları bunları yapmadı diye. Yo, Rabbimin teknolojisi o kadar basit değil. Bak ne diyor? Tahirüküm meyakum. Sizin bu başınıza gelenler sizin kendi ellerinize yaptıklarınızdır. Yani düşünce sistemiyle gelen şeyler bunlar. Amellerle değil.
Sanki vücudun parçası geliyor.
Buna dikkat etmek lazım.
Dış damarınızdan yakınızdırın.
Peki orayı açıklayayım. Şah damarınızdan daha yakın. Şimdi bakın, Allah-u Teala bir şeyi kullanıyorsa boş boş da kullanmaz haçta. Şah damarı nerede? Boyunda. Bakın orayı dün arkadaşlar vardı, bu konuyu konuştuk bir gece yarılarına kadar, şeyi orada anlatayım. Biz normalde kendimizi kurban etmemiz lazım değil mi Allah'a? Oldu mu? Olmadı. İsmail'i kurban ettirdi Allah. Yani kurban ettir derken kurban et dedi. İmtihandı onun için. O da tabii dedi, teslim oldum dedi. İsmail de teslim oldu. Tam kesiyordu. Ne geldi? Koç geldi yerine. Ne olarak geldi? Muadil olarak geldi. Değil mi? Fidye olarak geldi. Muadil olarak geldi. Biz ondan sonra neyi kesmeye başladık? Kurbanı kesmeye başladık. Kurbanı nasıl kesiyoruz? Boynunu vuruyoruz değil mi? İşte bak, fıkıhla şimdi maneviyatın birleştiği yeri anlayacaksınız. Yani fıkıhı olduğu yerde tutmamak lazım. Fıkha göre bir kesme eyleminin gerçekleşmesi için neyin? Üç şeyin kesilmesi lazım. Yoksa hayvan ne oluyor? Mundar oluyor. Ne onlar? Yemek borusu, nefes borusu, şah damarı. Kaç tane unsur? Üç unsur. Bu size bir şey belki hatırlatmıştır. Şimdi ölüm nedir biliyor musunuz? Bir insan neden oluşuyor? Üç ana unsurdan oluşuyor. Ruh, nefis ve ceset, beden. Bu üçlünün ahenginin, birleşiminin bozulması, dağılması demektir. Bozan kim? Allah. Ama Azrail Aleyhisselam geliyor, bu üçlüyü hangi teknolojiyle bilmiyoruz, üçlünün sistemini bozunca ölüm gerçekleşmiş oluyor. Yani hay dediğimiz şey gidiyor. Neydi üç unsur? Ruh, nefis ve beden. Şimdi bak, üçlüyü kesiyoruz. Peki nelere tekabül etmiş oluyor? Yemek borusu, beden yani. Bu dünyada ya, yani yeme içme bu ayla ilgili. Geriye ne kaldı? Nefes borusu, şah damarı. Şah damarı, bak kanla ilgili, nefisle ilgili. Nefisle ilgili kısım oymuş demek ki. Geriye ne kaldı? Nefes borusu. Bakın nefes, hava. Bu da ruhla ilgili olan kısım. Yani nefes borusu işte ruh demiyorum. Alakalı olduğu biyolojik iz düşümlerini söylüyorum. Bu üçünü kestiğimiz zaman demek ne oluyor? Ölüm gerçekleşiyor. Bakın ne diyor? Ben sizin şah damarınızdayım demiyor. Ben şah damarınızdan daha yakınım diyor. Demek ki ne diyor? Bırakın cesedi, nefisin, nefisten de yakın bir alanda, yani benim zat-ı ilahim nefis alanından da size daha yakın diyor. Yani şeye işaret ediyor. Ruh alemine, ruh bilincini işaret ediyor. Bunu çok düşündüm. Bak dün daha aydınlandı bu mesele. Şah damarı demiyor. Şah damarınızdan daha yakınım diyor. İşte boyun böyle bir bölge. Kesiliyor. Yani işte boyun neyi karşılıyor derseniz bunu şey yapıyor. Madem bu timsellere girdik, bir şey daha okuyayım size. Oradan unutturma, boyunla ilgili bir timsel demanı oraya şey yapıyorum, geçmek istemiyorum. Hangi ayet bu? Evet, Enam 38. Sayfasını hemen bakıyorsunuz, bak güzel. Tadı aldınız ya, sen burada bir şeyler var diye. Enam 38, 6. sure.
Sayfa 131.
130? Evet. Bak, Kur'an'da haşır neşir olan nasıl belli oluyor? Anında buldu yani. Bu da ayeti hatırlarsanız bir önceki Ahzab suresinde Fatır suresinde işlemiştik. Ya biraz geniş alıyorum ama çok güzel konular bunlar ya.
İkinci 38 yerini araştırıyorum arkadaşlar.
Hı? Genelde öyle.
38.
Hem ve ma min dabbetin fil ardı ve la tairin. Hem yerde debelenen hiçbir hayvan. Ben buradaki mealden okuyorum, farklı oldu. Elimdeki mealden okuyorum. Ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Wow. Bak, bir dabbe diyor hayvan. Bir de kuştan bahsediyor. Bakın diyor, emselekum diyor. Sizin emsaliniz diyor burada. Emsaliniz ne demek biliyor musunuz? Bunların, hani tairikum diyor ya, sizin kuşunuz. Bunun diyor sizde bir ilişkisi vardır diyor. Sizin misalinizdir diyor yani. Yani rastgele değil, belirli bir şeylere göre belirlenmiş kuştur diyor. Bu ne biliyor musunuz? O şeyi hatırlıyor musun diyor Fatır suresinde? Şeyi söyleyeyim. Tabii geçmişi direkt hatırlamanız şey değil de, 28. ayette şöyle diyordu. İnsanlardan, hayvanlardan yani dabbelerden ve enamdan böyle muhtelif renklerde olanlar vardır diyordu. Orayı teferruatıyla incelerken şu demiştik. Bu tasavvufta bilinen bir şey arkadaşlar. Görünüşte insan ama herkesin bir hayvani bir timsali olduğu, bak timsal kelimesini özellikle kullandım, timsali olduğu tasavvuf kitaplarında var. Mesela Abdülkadir Geyran Hazretleri bu diyor, ben diyor nefsimi şu şekilde gördüm falan diyor. Yani kedi köpek inek gibi bir tasavvufi timsallerden bahsediyor. Bunu tasavvufi ben yanları da anlatıyorum biliyorsunuz, manevi yanları bunu anlatıyor. İşte o dabbe kısmı misal. Bu hangi alan biliyor musunuz? Bu nefis alanı. Hani şah damarına da yakın var ya. Demek ki pek bilinmeyen bir de üst boyutun, yani ruh boyutunun da bir timsali varmış. İşte Allahu Alem, o da kuş boyutu. Yani yine bizim düşünce sistemimizden kaynaklanan, onun tezahürü olan, ona göre şekil bulan bir ruhani boyutun, bir de nefsani boyutun bir timsali var. Ve Allahu Teala bunu biliyor, bildirdikleri de biliyor ve biz bunu ahirette şahit olacakmışız. İşte Enam 13. Biz onların kuşlarını, boyunlarını astık ve ahirette de o kitabı neşeli bir şekilde ellerine veririz. Deriz ki ikra kitabı. Hadi bakalım yazdığın kitabı oku. Buraya dikkat ettiniz mi? Yazılmış kitabı değil. Yazdığın kitabı oku. Yazılıncaya kadar defter, yazıldıktan sonra kitap. Sana diyor hesap görücü olarak nefsin yeter diyor.
Orada daha somut bir hale geliyor. Yani toplanıyor.
Evet.
Ondan sonra
somut bir hale geliyor. Şimdi burada her şey perdelenmiş, gölgelenmiş, evet, gizlenmiş. Zaten sır burada. Ama perdeler açılınca orada her şey aleni. Ama işte Allah-u Teala Kur'an'la bizleri bunları direkt değil ama dolayısıyla simgeleriyle anlatıyor. Şimdi bir boyutuna daha gireyim. İnternette dolaşırken ilginç bir şeye denk geldim. Bu ayeti birisi yorumlarken demiş ki, kuşunuzu boynunuza astık deyince ben de şu çağrıştı diyor. Bak boyun, şuraya yerleştirdik. Hani kadınlar broş takıyor ya, şöyle bir şey. Oraya yerleşmiş bir şey. Orada ne var biyolojik olarak? Gırtlak var. Gırtlağın üstünde bir şey var. Tiroid. Adem elması var. Adem elmasının üstünde tiroid bezi var. Tiroid bezinin internette resimlerine bakın. İki kanadını açmış kuş gibi. Ultra, yani bu şeylere bakın. İki kanadını açmış. Ve bu iki kanadını açmış kuş şeyi ifadesi Kur'an'da kullanılıyor biliyor musunuz? Bakın. Bir bakayım. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek kuşları açan, uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte tutan ancaktır. Pardon şeyde ya, Tebareke'de bakayım. Mülk suresinde. Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Burada kanat derken bakın iki kanadını açıp kapaması şeklinde söylüyor. Bu işte biraz evvel Enam 38'de de var. Hani baktınız ya Enam 38'de. Hem yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki diyor. Aynen iki kanadını açmış bir kuş. Bugün bu konuyu konuştuk biyolojik olarak. Tiroid bezine ne diyorlarmış biliyor musunuz? Küçük beyin diyorlarmış. Küçük beyin. Bizim duygusal alanımızı yönlendiren kısım. Bu Karadeniz iller, Karadenizler iyi bilir. Ben de mesleğimden ötürü biliyorum. Tiroid rahatsızlığı çekenler çok böyle aşırı duygusal, emosyonel kısımları yüksek olan insanlardır. Fakat burayı aynı zamanda ne bozuyormuş biliyor musunuz? Düşünce sistemi bozuyormuş. Yani siz takıntılı bir konuya çok fazla düşündüğünüzde tiroid bezi ondan etkileniyormuş.
Hipertiroid,
yani birçok onunla ilgili bir rahatsızlık var ama bir şekilde etkileniyor. Yani bakın düşünceleriniz var ya olaylara verdiğiniz anlam sizin tiroid bezinize etkiliyor. Bu neyle bakın duygusal bir beyin gibi.
Yapar da şimdi bu ayetler zaten bugünün insanı anlayabileceği ayetler bunlar. Müşteriler hiç anlayamaz. Anlasın Güler'de öğretiyor adam. Şimdi metin gibi okuduğu zaman Kur'an hiçbir şey çıkartamıyorsun. Evet. Yani çıkartıyorsun, anlamam gerektiğini binde binde anlıyorsun.
Aynen öyle. Ya işte bizim bu dönemdeki şansımız bu, bir şey demiyoruz. Hatırlıyor musun? Secde suresinde şey yaparken, biz sülaleden onları halkettik derken, oradaki geçen silsile kelimesinden, orada DNA'nın zincirsel yapısıyla ilgili ipucu bulmuştuk. Bunu işte daha evvelki nesillerin bilmesi imkansız. Evet, bu tarafta da kuşunuzu boynuza yerleştirip derken, tiroid beziyle de bir işaret olduğunu bunu eski devir anlayamazdı. Buradan anlıyoruz ki biz kişinin düşünce sisteminin bir kısmı beyne ait, bir kısmı da tiroid bezine ait. Bu da tesir ediyor. Şöyle bize bir şey öğretilmişti fakültede. Bütün sistem, yani vücuttaki iletişim sistemi iki tane. Birincisi sinir sistemi, ikincisi hormon sistemi. Sinir sistemi neyle alakalı? Beyinle ilgili. İşte o düşünce kısmı. O duygusal kısmı yani hormonlar da hormon bezleriyle ilgili. İşte onlardan birisi de belki en önemlilerinden birisi de tiroid. Yani duygusal şey.
Can kuşu tabiri var. Burada.
Ya işte can kuşu yani bunlar hep birbiriyle ilişkili tabirler. Ya ben zaman almasın diye şey yaptım ama şunu da söyleyeyim. Oraya koşun. Sana söyleyeceğim şu an tiroid bunu anlatıyorum. Can kuşunun meselesini de söyleyeyim. Kuşlarla ilgili Kur'an'daki yansımaları da söyleyeyim o şeyiyle. İşte şimdi bu ayete göre ta'irikum meyakum derken ne kastediliyor? Sizin olaylara verdiğiniz anlam boynunuzda ki kuş gibi ve sizin yaşantınızı etkiliyor, yorumlarınızı etkiliyor, hayatınızı etkiliyor. Biz bunu bu sohbetlerde çok şey yaptık. Kişinin başına gelenler kendi elleriyle yaptıklarıyla bu yapılan şey yapıyor. Burada bir ötesi daha var. Sizin düşündüklerinizle de alakalı. Niyet vardır amelin öncesinde. Senin olaylara bakış tarzın, yorumun her ne kadar realize olmasa da seni etkiler. Her nefis kadar Allah'a giden yol var deniyor. Bu nefis neyi timsal ediyor? Senin olaylara verdiğin tepkiyi nefis boyutunda farklılık olduğunu gösteriyor.
Hocam bir şey daha var. Şimdi buna göre de Kur'an belli oldu ki kıyamete kadar geçerli. Bakın 2006'da ancak bu farklılık var. Yani 2000'de farklılık var. Evet. Demek ki 1000 sene sonra bilemez Allah ne kadar ömür verir diyor ama 1000 sene sonra başka şeyler çıkacak demek ki. Çok güzel.
Aynen çıkacak. Bir şey daha var onu söyleyeyim. Bu Hatırlıyor musunuz? İyi, sadece bununla geçsin, bu konuyla geçsin. Güzel de olur, del toplu olur. Yasin suresinin son 12. ayetinde şunu demiştik. Şüphesiz ölüleri biz diriltiriz biz. Daha evvel gönderdikleri amelleri ve eserlerini yazarız. Ve küllü şeyin ahsaynahu fi imami mübin. Biz her şeyi bir imami mübinde yazmışızdır, sayarak yazmışızdır. Bu uzun süre açıklamıştık hatırlarsanız. Buradan da şu anlaşılıyor. Bu levh-i mahfuz işaret ediliyordu burada. Levh-i mahfuz arkadaşlar sanıldığı gibi değişmeyen bir merkez değil. Levh-i mahfuz, mahfuz hıfzedilmiş, korunmuş demektir. İçindeki formüller var. Bu formüller her zaman cari ve kişinin o esnadaki düşünceleri ve amellerine göre değişebilir manasına geliyor. Yani oraya korunmuş, herkes ulaşamaz. Hani Vakıa suresinde var ya, o kitabın aslı levh-i mahfuzdadır. Ona ancak da temizler dokunur. Onu hani abdest almadan Kur'an'ı ellemeyene kadar indirmişler. Ama onun derinlerinde o hu zamire iyi baksınlar, aslında levh-i mahfuza gidiyor. Oraya temiz olmanlardan başka, mutahhar ifadesi geçiyor, mutahharun diyor. Mutahharlardan başkası oraya ne yapmaz? Dokunamaz. Şimdi diğer ayetlerle birleştirdiğimizde bu tiroid bezliğiyle simgeleştirilen kuş, kişinin düşünce sisteminin sembolü. Ve bu senin sürekli kayıt altına alan bir mekanizmaya da tesir ediyor. Yani imam-ı mübine tesir ediyor. Sen de kayıt oluyor bu. Ahirette de o kayıt olunmuş menşur kitabı karşına çıkıyor. İşte diyor ki ya gizli saklı bunlar neler olmuş. İşte o kitapta şimdi bu senin düşüncelerinle şeyini kastediyorum. Bırak yaptıklarını, düşünce tarzını bile orada göreceksin.
İnsanlar şunu anlayabilirse suç istemezler.
Evet. Düşünce tarzını bile, olaylara verdiğin anlamı bile orada göreceksin. Geçenlerde bir saç dökülmesi ve saç beyazlaşması ilgili bir yazı okudum. Orada birisinin ilginç bir tespiti var. Diyor ki, bakın diyor, insanın genlerinde her şey vardır. Fakat kaç yaşında saçının beyazlayacağı yazmaz diyor bilinenin tersine. Hangi olaylara karşılaştığında hangi mekanizmayla cevap vereceğinin formülü vardır diyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Zaman olaylara endeksli olmuş oluyor. İşte senin vereceğin olaylara tepkiler var ya, onlar bile kitabında kayıtlı. Sen olaylara nasıl yorum yapıyorsun, neler ifade ediyorsun, ne anlamlar yüklüyorsun, o bile kitabında yazılı. İşte öyle bir mekanizma bizim neyimizde gizli? Boynumuzda. İşte bunun aslını bilen, Allah tarafından bildirilen ve bilen Resuller onlara diyor ki, ta'irukum meyakum. Yani siz beni uğursuzluk gibi bir şeyle suçluyorsunuz ama bilin ki bu sizin kendi düşünce sisteminizde olan bir maraz. Bu sizin kuşunuzun doğal bir sonucu. O yüzden biz suçlamayın, kendinizi suçlayın. Şunu da söyleyeceğim. Hani iki kanadıyla uçan kuş diyor ya, ona güzel bir yorum var. İki kanat neyi temsil ediyor biliyor musun? Maddiyat ve maneviyatı temsil ediyor. Bununla sen uçarsan dengeli bir şekilde uçarsın. Manevi kanadını kuvvetlendirdin, bir de bunun maddi kanadını da kuvvetlendirmelisin. İkinci kısmı bunun ameni ve aminüs salihata. Sen bazı gerçekleri anladın. Bu yeterli değil. Bu bir kanadın. Sen bunu salih amel boyutunda da geçirmek durumundasın. Yoksa dengesiz bir şekilde yaşarsın. Dengesiz yaşandığında işte tiroid beziyle ilgili sorun çıkaranlar nasıl dengesiz bir yaşam şey oluyor? Bunu doktorlar iyi bilir ya da onunla ilgili çevresinde hastalıkları olan bilir. Peki Resuller bunu niye söylüyor onlara? İnanmayanlara diyor ki, bakın yukarıda ne diyordu? Rahman bir şey indirmemiş diyor. Rahman bilinçleri var. Bırak Allah bilincini, Rahman bilinçleri var. Onlara diyor ki, ya sen Rahman gibi olağanüstü bir kavrama erişmişsin, o bilincin var. Derinlerin gerçeği biliyor. Neden itiraz ediyorsun? Bak ne diyor ayetin sonunda? Müsrif bir kavimsiniz diyor. Müsrif ne demek? Aşırı gitmiş. Bir tarafın aşırıya gitmiş. Yani inanma kısmında aşırıya gitmişsin, öbür tarafında yok. Bu dengesizlik. Bu senden.
Deist bir düşünce bu.
Ama deist bir düşünce. Ama Rahman diyor, Allah bile demiyor, Tanrı demiyor. Yani yeryüzünün yaratıcısı demiyor, Rahman diyor. Diyor ki işte bu sizin müsrifliğinizden, yani aşırı gitmenizden kaynaklanan bir şey. Sen bu gerçeği görmüyor musun diye buna da hitap var. Görüyor musunuz birkaç ayetin içerisinde neler var? Daha da anlatacağım, ezan okunuyor, yetmedi. Buraya hazırlandım. Daha sonra kuş kelimesini kullanıyor Rabbim. Kur'an'da ve hadislerde, olaylarda neler nasıl şekilde geçmiş, Rabbim onu nasıl ayetlerin içerisinde dantel gibi işlemiş, İnşallah haftaya bunu devam ederiz. Allah kendi kuşumuzu en güzel kuş haline getirenlerden eylese. Nasıl ki nefsimizin timsal ettiği hayvanı en güzel halimize getirip de asıl insanoğlu konumunda olmamız gerekiyorsa, en güzel kuş neyse o hale getirmeyi nasip etse, bırakın amellerimizi, niyetlerimizi ve düşüncelerimizi de takip ederek bunun da Allah'ın rızasına en uygun hale getirmeyi nasip etsin. Çünkü bir gün elimize, herkesin de göreceği şekilde neşredilmiş bir kitap elimize verecek. Oku kitabını, ikra kitabı eklenecek. Biz de orada hesap görücü olarak bırak Allah'ın mizanını, hesabını, kendi nefsimiz yetecek. O gün gelmeden evvel işte bu Kur'an bir uyarıdır, ikazdır, inzardır. Kendinize çeki düzen vermeyi nasip etsin. Allah-u Teala'yı da hamd ediyoruz ki bu gerçekleri bize Kur'an'la öğretiyor. Ne güzel Rab ki o bizi uyarıyor kendi ilmiyle. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.